Ayrım 16, Gülümseyen Adam, Henning Mankell, sayfa 202, 8. bölüm. Can sıkıcı bir sessizlik. Kurt Wallander patlamayı, bütün oksijeni yutan muazzam bir boşluk, bir Kasım günü sabaha karşı aniden oluşan şaşılası bir vakum, esen rüzgarı bile bastıran bir kara delik olarak hatırlayacaktı. Patlama çok hızlı olmuştu fakat insan hafızasının yaşanan olayları esnetebilme özelliği vardır. Ve her şey bittiğinde Wallander patlamayı, her biri süratle bir sonrakinin yerini almakla birlikte belirgin olan olaylar silsilesi şeklinde hatırladı. Onu en çok şaşırtan şey telefonun birkaç metre ileride ıslak asfaltın üzerinde duruyor olmasıydı. O sırada onun için en anlaşılmaz olan arabasının tamamen alevlerle kaplanması ve eriyormuş gibi görünmesi değil de buydu. En hızlı davranan Nüyberg oldu. Muhtemelen yanan arabada ikinci bir patlama meydana gelmesinden korktuğu için Wallander'i kollarıyla kavrayıp sürükleyerek uzaklaştırdı. Höglund, Nüyberg'in arabasından fırlayıp yolun karşısına doğru hızla koştu. Belki çığlık atmıştı ama çığlık atan kişi Wallander veya Nüyberg de olabilirdi. Ya da hiç kimse. Belki de Wallander hayal görmüştü. Diğer taraftan gerçekten de içinden çığlık atmak geliyordu. Görevine geri döndüğü için Sten Torstensson'un Skagen'e gelip onu hiç karışmaması gereken bir cinayet soruşturmasına sürüklediği için çığlık atmalı, bağırmalı ve lanet okumalıydı. Asla geri dönmemeli, Björk'ün hazırladığı istifa dilekçesini imzalamalı, basın toplantısına katılıp Svensk Polis Dergisi'nde hiç şüphesiz en arka sayfada yayımlanacak bir yazı için kendisiyle röportaj yapılmasına izin vermeli ve her şeyin dışında kalmalıydı. Patlamayı takip eden o karmaşada bir süreliğine can sıkıcı bir sessizlik oldu. Wallander emniyet şeridinde alev alev yanan eski Peugeot'suna ve yerde duran telefona bakarken her nasılsa sağlıklı düşünebiliyordu. Aklından geçenler son derece berraktı ve bir sonuca varmayı başardı. İlk kanıt olan iki avukatın öldürülmesi, Bertha Duner'in bahçesindeki mayın ve şimdi kendisine yönelik cinayet teşebbüsü birbiriyle bağlantılıydı. Henüz yeterince bariz değilse de hala açılmayı bekleyen kilitli kapılar olsa da. Ancak patlamadan sonraki karmaşaya rağmen başka bir kanıya daha varması olası hatta kaçınılmazdı ve bu korkunç bir kanıydı. Birileri Wallander'in öğrenmemesi gereken bir şeyi öğrendiğini düşünmüştü. Patlayıcıyı benzin deposuna koyanların aslında Ann-Britt Höglund'u öldürmeyi planlamadığından emindi. Bu olay gölgelerde gizlenen insanların başka bir yönünü ortaya çıkarmıştı. İnsan yaşamını umursamıyorlardı. Wallander korku ve çaresizlik karışımı duygularla çalıntı plaka bir arabada gizlenen bu kişilerin yanıldıklarını fark etti. Her şeyin bir yanılgıya dayandığına, cinayetlerin ya da mayının hatta muhasebeci olan Lars Bormann'ın intiharının, şayet gerçekten öyleyse, arkasındaki gerçeği bilmediğine dair dürüstçe bir açıklama yapabilirdi. Gerçekten de hiçbir şey bilmiyordu. Ancak arabası hala alevler içindeyken, Nüyberg ve Höglund meraklı gece şoförleri de olay yerinden uzaklaştırmaya çalışıp polis ve itfaiyeyi aramakla meşgulken, Wallander yolun ortasında durup düşünmeye devam etti. Bir şeyler bildiğinin zannedilmesine neden olan bu feci yanlış anlamının tek bir açıklaması vardı. Bu da Sten'in Skagen'e yaptığı ziyaretti. Finlandiya'dan gönderilen kartpostal onun izini kaybettirmesi için yeterli olmamıştı. Birileri Sten'i Danimarka'ya kadar takip etmiş, kum tepelerinin oralarda bir yerde sisin içinde gizlenmişlerdi. Sanat müzesinde Sten'le kahve içerken de onları gözetlemişlerdi. Ne var ki konuşulanları duyabilecek kadar yakında değillerdi. Çünkü yakın olsalardı Wallander'in hiçbir şey bilmediğini anlarlardı. Çünkü Sten de hiçbir şey bilmiyordu. Her şey şüpheden ibaretti. Ancak yine de risk alamazlardı. İşte bu yüzden Force dağlarla görüşürken komşunun köpeği sürekli avlamıştı ve bu yüzden eski Peugeot'su yolun kenarında yanıyordu. Can sıkıcı bir sessizlik diye düşündü Wallander. Beni sarmalayan şey bu ve çıkarılacak bir sonuç daha var. Belki de en hayati olanı. Bütün bunlar bu berbat soruşturmada bir ilerleme kaydettiğimiz anlamına da geliyor. Hepimizin etrafında toplanıp burası başlangıç çizgisi diyebileceğimiz bir nokta bulduk. Bu bizi kutsal kaseye götürmeyebilir ama bulmamız gereken başka bir şeye götürebilir. Kronolojik sıra doğruydu diye düşündü. Her şey bir ay kadar önce Gustav Torstensson'un son yolculuğuna çıktığı o çamurlu tarlada başladı. Oğlunun ölümü de dahil bütün olaylar o gece Farnholm şatosundan evine dönerken yaşananlardan kaynaklanıyordu. Artık bunu biliyoruz. Bu da ne yapılması gerektiğini bildiğimiz anlamına gelir. Telefonunu yerden almak için eğildi. Malmö polisinin numarası hala ekranda duruyordu. Aramayı sonlandırdı ve telefonun patlamayla ya da yere düşerken zarar görmediğini anladı. İtfaiye araçları olay mahalline ulaşmıştı. Wallander beyaz köpük sıkarak alevleri söndüren itfaiyecileri izledi. Neuberg yanına geldi. Wallander onun terlediğini ve korktuğunu fark etti. ''Kıl payı kurtulduk'' dedi Neuberg. ''Haklısın'' dedi Wallander ama yeterince değil. Neuberg şaşkınlıkla Wallander'a baktı. O anda Malmö polisinden kıdemli bir memur Wallander'in yanına geldi. Daha önceden tanışmışlardı ama Wallander adamın adını hatırlayamadı. ''Yanan araba senin olmalı'' dedi polis memuru. ''Meslekten ayrıldığın hakkında söylentiler vardı ama geri döndün ve döner dönmez de araban yandı.'' Wallander adamın alay edip etmediğinden emin olamadı. Ama öyle olmadı, bunun doğal bir tepki olduğu kanaatine vardı. Aynı zamanda yanlış anlaşılma olmadığından emin olmak istedi. ''Bir meslektaşımla evlerimize dönüyorduk'' dedi Wallander. ''Ann-Britt Höglund'' dedi Malmö'den gelen polis. ''Az önce kendisiyle konuştum. Seninle konuşmamı söyledi.'' ''İyi yapmış'' diye geçirdi içinden Wallander. ''Ne kadar az kişi yorum yaparsa meseleyi kontrol altında tutmak o kadar kolay olur. Höglund işi çabuk kapıyor.'' ''Burnuma kötü kokular geldi'' dedi Wallander. ''Arabayı durdurup çıktık. İş arkadaşım Neuberg'i buraya çağırdım. Geldikten kısa süre sonra patlama oldu.'' Malmö'den gelen kıdemli polis kuşkuyla baktı. ''Sanırım bu resmi açıklaman'' dedi. ''Şey, arabanın incelenmesi gerekecek'' dedi Wallander. ''Neyse ki kimse yaralanmadı. Şimdilik sadece söylediklerimi rapor edebilirsin. Björk'ü arayıp seninle iletişime geçmesini isteyeceğim. Kendisi Üstad Emniyet Müdürü'dür. Kusura bakma ismini hatırlayamadım. Roslund.'' Wallander şimdi hatırladı. ''Olay yerine güvenlik çemberini alacağız'' dedi Roslund. ''Burada bir araba bırakacağım.'' Wallander saatini kontrol etti. 4'ü çeyrek geçiyordu. ''Artık eve gidip uyusak iyi olacak.'' Neuberg'in arabasına bindiler. Kimse de konuşacak hal kalmamıştı. Höglund'u evine bıraktıktan sonra Neuberg arabayı Wallander'in Maria Caddesi'ndeki evine sürdü. ''Birkaç saat sonra bu işe dört elle sarılmamız gerekecek'' dedi Wallander arabadan inmeden önce. ''Sonraya bırakamayız.'' ''Saat 7'de emniyette olacağım'' dedi Neuberg. ''8'de gelsen yeter. Yardımın için teşekkürler.'' Wallander hızla duş alıp yatağa girdi. Saat 6 olduğunda hala uyanıktı. 7'den hemen önce kalktı. Önünde uzun bir gün olduğunu biliyordu. Nasıl başa çıkacağını merak etti. 4 Kasım Perşembe günü şaşırtıcı bir olayla başladı. Björk işe tıraş olmadan gelmişti. Bu daha önce hiç olmamıştı. Ancak toplantı odasının kapısı saat 8'i 5 gece kapandığında herkes onu tahmin ettiklerinden daha kıllı olduğunu gördü. Wallander henüz Farnholm şatosunu ziyaret etmeden önce olup bitenler hakkında Björk'le konuşabilme fırsatı bulamayacağının farkındaydı. Ama bu mesele bekleyebilirdi. Öncelikli olarak halletmeleri gereken daha önemli işler vardı. Björk ellerini masaya vurup odaya göz gezdirdi. ''Neler oluyor?'' diye sordu söylenerek. ''Sabah 5:30'da Wallander'in Svedala yakınlarında E65 yolunda bekleyen yanmış arabasını incelemek için kendi olay yeri ekibini mi göndereceğini yoksa bizim Neuberg ve ekibini mi göndereceğimizi öğrenmek isteyen Malmö'lü bir yetkili beni aradı. Saat sabahın 5:30, mutfaktayım ve ne diyeceğimi bilemiyorum. Çünkü neler olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Kurt arabasının alevler içinde kaldı. Bir kazada yaralandı mı, hatta öldü mü? Hiçbir şeyden haberim yoktu. Neyse ki Roslund isimli Malmölü polis bana durumu açıklayacak kadar duyarlı biriydi. Neler olduğuyla ilgili kaba taslak bir şeyler öğrenebildim. Ama işin aslı, pek çok konuda kafam sorularla dolu. Çözmemiz gereken bir çifte cinayet var, dedi Wallander. Ayrıca Bertha Dooner'e karşı düzenlenen bir cinayet girişimiyle meşgulüz. Düne kadar elimizde hiçbir şey yoktu. Soruşturma duvara toslamıştı. Sanırım hepimiz bunda hemfikiriz. Derken bu tehdit mektuplarından haberimiz oldu. Mektuplardan bir isim ve Helsingborg'daki bir otelin adını öğrendik. Araştırmak için Unbrit'le gittik. Doğrusu bugün gidebilirdik. Ama Borman'ı tanıyan birilerini ziyaret ederek işe yarar bilgiler edinebileceğimizi düşündük. Helsingborg yolunda Unbrit takip edildiğimizi fark etti. Helsingborg'a vardığımızda durup birkaç plaka numarasını almayı başardık. Martinson bu numaraların izini sürdü. Unbrit'le birlikte şu anda kapalı olan Ihlamur Oteli'ni çalıştıran Bay ve Bayan Forslaw'larla konuşurken birileri benzin deposuna patlayıcı yerleştirmiş. Tamamen şans eseri dönüş yolunda bir şeylerden şüphelendim. Martinson'a Nüberg'i aramasını söyledim. O geldikten kısa süre sonra arabadaki bomba patladı. Kimse yaralanmadı. Olay Svela adanın dışında Malmö polis bölgesinde gerçekleşti. Olup biten bu. Wallander konuşmasını bitirdiğinde kimse ağzını açmadı. Görünüşe göre konuşmaya devam etmeliydi. Onlara resmin bütününü gösterebilirdi. Arabası gözlerinin önünde yanarken yolun ortasında durup düşündüğü her şeyi anlatabilirdi. Can sıkıcı sessizlik anlarını, aynı zamanda her şeyin berrak bir hal aldığı anları, düşüncelerini büyük bir titizlikle ifade eder etmez çıkarımlarının toplantıya katılanlar tarafından onaylandığını hissetti. Meslektaşları tecrübeli polislerdi. Mantıklı teorilerle uçuk kaçık ama yine de akla yatkın bir dizi olay arasındaki farkı ayırt edebilirlerdi. ''Üç yoldan işe koyulmamız gerektiğini düşünüyorum.'' dedi Wallander sonunda. ''Birincisi Gustav Torstensson ve müvekkillerine yoğunlaşmalıyız. Kendisini büyük ölçüde yalnızca ekonomik danışmanlık ve benzeri alanlara adadığı son 5 yılda ne yaptığını derinlemesine ama süratle araştırmalıyız. Ancak zaman kazanmak için Bayan Dooner'e göre avukatın değişmeye başladığı son 3 yıldan başlamalıyız. Ayrıca hukuk bürosunun temizliğini yapan Asyalı kadınla da birisinin konuşmasını istiyorum. Belki bir şeyler görmüş ya da duymuş olabilir. Adresi Bayan Dooner'da var. İsveççe konuşabiliyor mu, dedi Svedberg. Konuşamıyorsa bir tercüman ayarlamamız gerekir, dedi Wallander. Asyalı kadınla ben görüşürüm, dedi Höglund. Wallander devam etmeden önce soğumuş kahvesinden bir yudum aldı. İkinci olarak Lars Bormann, ölmüş olsa da bize yardımcı olabileceğine dair hislerim var. Malmö'deki meslektaşlarımızla temasa geçmeliyiz, dedi Björk. Klagshamn onların bölgesi. Öyle yapmasak iyi olur, dedi Wallander. Kendi başımıza üstesinden gelmemiz daha çabuk olur. Senin de devamlı belirttiğin gibi farklı bölgelerin polisleri birbirlerine yardım etmeye çalıştıklarında bir sürü idari problem ortaya çıkar. Björk vereceği yanıtı ölçüp tartarken Wallander konuşmasını bitirme fırsatı buldu. Üçüncü olarak da bizi takip eden kişileri bulmalıyız. Belki de takip edilen başkaları da var mı diye sormalıyım. Martinson ve Svedberg kafalarını iki yana salladılar. Gözünüzü dört açmanız için birçok sebep var, dedi Wallander. Yanılıyor olabilirim ama peşinde oldukları sadece ben olmayabilirim. Bayan Dooner korunuyor, dedi Martinson. Bana göre senin de korunman iyi olur. Gerek yok, dedi Wallander. ''Sana katılmıyorum.'' dedi Björk kesin bir ifadeyle. ''İlk olarak asla tek başına göreve çıkmamalısın. Ayrıca silahını yanına almalısın.'' ''Asla.'' dedi Wallander. ''Söylediğim gibi yapacaksın.'' dedi Björk. Wallander tartışmaya girmedi. Her halükarda ne yapacağını biliyordu. Aralarında görev paylaşımı yaptılar. Martinson ve Höglund hukuk bürosuna gidip Gustav Torstensson'un dosyalarını incelemeye başlayacaklardı. Svedberg Helsingborg'a kadar onları takip eden arabaları araştıracaktı. Wallander Bormann üzerine yoğunlaşacaktı. ''Birkaç gündür acele etmemiz gerektiğini hissediyorum.'' dedi Wallander. ''Sebebini söyleyemem, yine de elimizi çabuk tutalım.'' Toplantı sona erdi ve herkes farklı yerlere dağıldı. Wallander arkadaşlarının tavırlarındaki kararlılığı sezebiliyordu ve Höglund'un yorgunlukla gayet iyi baş edebilmesi gözünden kaçmadı. Bir fincan daha kahve alıp bir sonraki adımının ne olacağına karar vermek için odasına döndü. Neuberg kapıdan kafasını uzatıp yanan arabayı incelemek için Svedala'ya yola çıkmak üzere olduğunu bildirdi. ''Sanırım Bayan Duner'in bahçesindeki patlayıcıya benzerlik olup olmadığını bulmamı istiyorsun.'' dedi Neuberg. ''Evet.'' diye yanıt verdi Wallander. ''Nasıl yaparım bilmiyorum.'' dedi Neuberg. ''Ama denerim.'' Neuberg gittikten sonra Wallander santrali aradı. ''Böyle korkunç bir şeyin olması çok kötü.'' dedi Ebba. ''Kimseye bir şey olmadı. Önemli olan da bu.'' dedi Wallander. Fazla uzatmadan konuya girdi. ''Bana bir araba bulabilir misin? Hemen Malmö'ye gitmem lazım. Sonra da Farnholm şatasını arayıp Alfred Harderberg'in şirket imparatorluğu hakkındaki dosyanın kopyasını isteyebilir misin? Ben de vardı ancak arabamla birlikte kül oldu.'' ''Bunu onlara söylemesem daha iyi olur.'' dedi Ebba. ''Tamam ama o dosyayı mümkün olduğu kadar çabuk göndermeleri gerekiyor.'' Telefonu kapattı derken aklına bir fikir geldi. Svedberg'in odasına gitmek için koridora çıktı ve onu dün geceki arabalarla ilgili Martinson'un notlarına göz atarken buldu. ''Kurt Ström'' dedi Wallander. ''Bu isim sana tanıdık geliyor mu?'' Svedberg bir süre düşündü. ''Malmö'deki polis mi? Yanılıyor olabilirim.'' ''Doğru'' dedi Wallander. ''Arabalarla işim bittiğinde benim için yapmanı istediğim bir şey var.'' Ström polis teşkilatından yıllar önce ayrıldı. İstifasını vermeden önce işten atıldığına dair söylentiler vardı. Neler olduğunu bulmaya çalış ama ihtiyatlı davranarak. Svedberg ismi not etti. Bunu neden istediğini sorabilir miyim? Avukatlarla herhangi bir ilgisi var mı? Yanan arabayla ya da bahçede patlayan mayınla. ''Hepsiyle de ilgisi olabilir.'' dedi Wallander. ''Ström şu anda Farnholm şatosunun güvenlik şefi. Gustav Torstensson öldüğü gece o şatoya gitmişti.'' ''Araştıracağım.'' dedi Svedberg. Wallander odasına dönüp masasına geçti. Çok yorgundu. Kendisinin ve Höglund'un ölümden kıl payı kurtulmaları hakkında düşünmeye bile mecali yoktu. ''Sonra.'' diye düşündü. ''Şimdi değil.'' Bormann'ın ölümü şu anda Wallander'in hayatta kalmasından daha önemliydi. Rehberden Malmö Hus Belediyesi'nin numarasına baktı. Eski tecrübelerinden Lund'da olduğunu biliyordu. Numarayı çevirdiğinde telefon açıldı. Santraldeki görevliden finans bölümündeki sorumlulardan birine bağlamasını istedi. ''Bugün müsait değiller.'' dedi santral görevlisi. ''Elbette müsait biri olmalı.'' ''Tüm gün bir bütçe görüşmesindeler.'' diye sabırla açıkladı görevli kız. ''Nerede?'' ''Höör'deki konferans merkezinde ama oraya telefon etme imkanı yok.'' ''Mali denetimden sorumlu kişinin adı ne? O da mı toplantıda?'' ''Adı Thomas Rundstedt. Evet, o da Höör'de. Yarın tekrar ararsınız olur mu?'' ''Yardımınız için çok teşekkürler.'' dedi Wallander ve kapattı. Bir sonraki güne kadar bekleyecek sabrı yoktu. Bir fincan kahve daha alıp Lars Bormann hakkında bildiklerini gözden geçirdi. Düşünceleri Ebba'nın aramasıyla bölündü. Ebba emniyet binasının önünde kullanabileceği bir araba olduğunu söyledi. Saat 9'u çeyrek geçiyordu. Açık bir sonbahar günüydü. Gökyüzü masmaviydi. Wallander rüzgarın dindiğini ve yola çıkmayı iple çektiğini fark etti. 16. Ayrımın sonu. Sayfa 213.